bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateşi Çalmak 4. Cilt Yaşamın Doruğu Galina Serebriyakova Evrensel Yayınları 2. Basım Ağustos 2001 Türkçe'ye çeviren Ali Rıza Dırık Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ekim 2004. Okuyan Müberra 56oğlu. Galina Serebriyakova 1905 Kiev 1980 Moskova profesyonel devrimci bir ailede dünyaya geldi. 1917-23 yılları arasındaki iç savaşta ön saflarda çarpıştı. Savaştan sonra Moskova Üniversitesi İşçi ve Köylü Fakültesinde öğrenim gördü. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsveç'e giderek uzun araştırmalarda bulundu ve çalışmaları için materyal topladı. Eserleri büyük ölçüde bu araştırma ve gözlemlerin ürünüdür. İlk eseri Fransız devriminde kadınlardan başlayarak tarihsel konulara yöneldi. Yazarın tarihsel olayları edebi bir tarzda işleme çabası, Karl Marx'ın hayatını tarihsel gerçekliğe sadık kalarak ve edebi düzeyi yüksek bir tarzda anlattığı destansı nehir romanı Ateşi Çalmak ile doruk noktasına vardı. Ateşi Çalmak, Karl Marx ve döneminin belgesel romanıdır. Tamamı 4 cilt halinde yayına hazırlanan bu büyük eser, biyografik bir romanın alışılmış sınırlarını aşan bir konu ve ayrıntı zenginliğine sahiptir. Sovyet araştırmacı ve yazar Galina Serebriyakova, 19. yüzyılın büyük işçi mücadelelerini, bu mücadelenin ortaya çıkardığı sınıf önderlerini, teorisyenleri ve örgütçüleri tümüyle belgelere dayanan bir roman kurgusu içinde anlatmaktadır. Serebriyakova araştırmalarını yalnızca Sovyetler Birliği Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde değil, aynı zamanda Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde işçi sınıfı mücadelesinin o dönemde geçtiği bütün bölgelerde de ince bir sabırla yıllarca sürdürmüş ve eserinde yer verdiği her olayın, hatta her diyaloğun tarihsel gerçekliğe uygun olmasına özen göstermiştir. Bir başka deyişle, proletarya hareketinin duygusal ve psikolojik boyutlarına ilişkin olarak söylenenler dahil, bu kitapta tarihsel gerçeklikle çeliştiği söylenebilecek tek bir satır bile yoktur. Eserin Yaşamın Doruğu alt başlığını taşıyan 4. cildinde, Uluslararası İşçi Birliği Enternasyonel'in kuruluşundan Marx'ın ölümüne kadar uzanan dönemin belli başlı olayları ile Marx ve Engels'in bu dönemdeki etkinlikleri anlatılıyor. Ve en başta da işçi sınıfının görkemli kalkışması Paris Komünü ile Marx'ın temel eseri Kapital'in yazılış süreci ve yankıları. Ateşi Çalmak genel başlığı ile okuyucuya sunulan Nehir romanının öteki ciltleri ve yaklaşık olarak kapsadıkları dönem şöyledir. Ateşi Çalmak 1, Karl Marx'ın gençliği 1831-1845. Ateşi Çalmak 2, Fırtınanın ortasında 1845-1849. Ateşi Çalmak 3, Sınamalar 1849-1864. Yazar bu eserin ardından her bakımdan Ateşi Çalmak'ın devamı niteliğinde olan ve Engels'in Marx'ın ölümünden sonraki yaşamını ve dönemin karakteristiklerini konu alan bir roman daha yazmıştır. Yayın evimiz bu eseri 2001 yılı içinde Ateşi Çalmak 5, İkinci Keman adıyla yayınlayacaktır. 1. Bölüm İnsanlık için çalışmak. Jenny Marx elindeki dikişi bırakıp sarı kumaşla kaplı yüksekçe koltuğa gömüldü. Aniden çöken alacakaranlık evi çevreleyen gölgeli küçük bahçeden odaya sızmıştı. Nemli ilkbahar serinliği daha da hissedilir olmuş, etrafı sessizlik kaplamıştı. Jenny telaşsızca düşünerek dinleniyordu. Karanlığın bastırdığını fark etmemişti. Sisin ardındaki ayın görüntüsü sönüktü. Jenny'nin parmağındaki işlemeli antika altın yüzük parlıyordu. Bu yüzüğü bir zamanlar rahmetli barones Caroline von Westphalen de takmıştı. Jenny'nin içine hüzün çöktü birden. Annesine minnetle andı. Ona hediyeler gönderdiğinde ya da Trier'de ziyaret edip çocukluğunda olduğu gibi küçük kadife koltuğuna oturduğunda geçmişi anımsayarak mutlu olurdu. Jenny artık 50'sini geçmişti. Annesiyle babası çoktan ölmüşlerdi. Kendisi de yaşlı bir kuşağa aitti artık. Yüzünde iç karartıcı izler arayarak kendisini merakla süzüyordu. Hayır, yoktu aslında böylesi izler. Belleğini ve çalışma yeteneğini yitirmemişti. Ruhu dinçti. Mutluluk ve hüznün sık sık yer değiştirdiği anlarda bile yaşamı her yönüyle daha bir coşkuyla seviyor, güneşin doğuşu ve alacakaranlıktan, aydınlık gün ile sisli havadan aynı ölçüde zevk alıyordu. Geçen yıllarla birlikte insanın ruh dünyasının zenginleşip daha da sağlamlaştığını düşünüyordu. La Rochefoucauld, yaşlılık kadınların cehennemidir demişti. Ne var ki bu? Geçen zamanla birlikte solan gençlik ve güzellikten başka hiçbir şeye sahip olmayan kadınlar için geçerliydi. Oysa insanın düşüncesi yaşıyla orantılı olarak gelişip zenginleşiyordu. Belki de Jenny için tüm yaşamı boyunca Carl'ın aşkının koruyuculuğu ile donandığı için yaklaşan gün batımını böylesine sakin karşılıyordu. Kadınlar gençliklerini yitirdiklerinde yalnız kalacakları korkusuna kapılırlar bazen. Çünkü onlar her şeyi unutturacak derecede bağlandıkları bir işe, sevdikleri bir mesleğe, yüce amaçlara ulaşma arzusuna sahip değillerdir çoğunlukla. Jenny ise zamanın kendisine sunduğu yaşam dilimini iyi değerlendirmişti. Daha önceleri duygusal yüreğini inciten çok şeyin önemsizliğini kavrama bilinci ona egemendi artık. Maddi sıkıntılara daha kolay katlanabiliyor, gücü ve sağlığının yerinde olması, en önemlisi de Carl, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte olmak onu mutlu ediyordu. İki büyük kızı artık gelişip güzelleşmişti. Aile içinde Tusi olarak çağrılan Eleanor'un da ablalarıyla ve anne babasıyla iyi bir iletişimi vardı. Hızla gelişiyor, kendine özgü, sağlam karakteriyle herkesi şaşırtıyordu. Jenny kızlarını anımsayınca yavaşça koltuktan kalktı. Fiziği hala düzgün, hareketleri canlı ve zarifti. Koyu mavi cam abajurlu gaz lambasını yaktı. Masanın üzerinde ipekli bir parça kumaş vardı. Bununla neredeyse ergenlik çağına girecek olan büyük kızı Jenny Chen'e elbise dikmeyi tasarlıyordu. Önündeki moda dergisini bir kez daha karıştırdı. Fotoğraflardan birindeki dar korsajlı, büzgülü bol etek çok hoşuna gitmişti. Dikiş dikmeyi severdi. Çocukluğunda özene bezene uğraşır, kuklaları giydirirdi. Daha sonra ailesi sıkıntıya düştüğünde çocuklarının kıyafetlerini dikmeye başlamıştı. Bu işte gayet de başarılıydı. Doğuştan gelen bir zevke sahipti ve ender rastlanan renk uyumu yeteneği vardı. Marx'ın el yazmalarını ve yoldaşlarına yazdığı yanıtları temize çekmek, yayın evi ziyaretleri yapmak gibi önemli birçok çalışmanın ardından dükkanları dolaşarak vitrinlerdeki kumaş yığınları arasından güzel ve ucuz parçalar seçmekten zevk alırdı. En çok da lacivert rengini severdi. Çok az olan boş zamanlarında büyük masanın üzerinde geç saatlere kadar biçki yapar, dikiş dikerdi. Marx ailesinin ayrılmaz dostu ve evin emektarı Helen Demut, önlüğünü ve beyaz başlığını çıkararak Jenny'ye provalarda modellik yapardı. Jenny arkadaşı ve daimi danışmanına, "İnsan iğneyi eline alınca tasarlamak ne kadar kolay oluyor," diyordu. Lan Chen çok titiz bir eleştirmen olarak bilinirdi. Bazen aralarında kıvrımlar ve fırfırlar yüzünden sonunda yerini neşeli bir kahkahaya ve şakaya bırakan şiddetli tartışmalar çıkardı. Buna karşın karısının ürettiği ne olursa olsun hoşlanan Marx, Jenny'nin düşüncesine göre onun çalışmalarını oldukça taraflı ve gereğinden fazla hoşgörüyle değerlendirirdi. Jenny kendisi için dikiş dikmeyi pek sevmezdi. Ancak kocasının ve Lenche'nin ısrarları onu kendi kıyafetleriyle de ilgilenmeye zorlardı. Ama birçok kusur bulduğu için yeni aldığı her elbise ona hayal kırıklığından başka bir şey getirmezdi. Elinde dikişle sık sık kocasının çalışma odasına gelir, kanepeye oturur ve kocasıyla aralarında canlı bir sohbet başlardı. O sıralar her ikisi de kendilerini bir süre önce kurulan Uluslararası İşçiler Birliği'nde olup bitenlere adamışlardı. Marx bu birliğe çok zaman ve enerji harcıyordu. Uluslararası Birliğin devrimci yapısı ve proleter özünden korkan Burjuva partilerinin temsilcileri birlikten yavaş yavaş kaçıyorlardı. Marx'ın ısrarı üzerine Genel Konsey onursal üyeliği yasaklamış, toplantılara zorunlu katılımı ve yeni üyelerin adaylıklarının ön tartışmaya açılmasını benimsemişti. Enternasyonel'in öncü gücü olduğu hiç kimse için bir sır olmamasına rağmen Marx, kendi şahsını yüceltmeye dönük tüm girişimleri kararlılıkla dışlayarak uluslararası birliğin tüm etkinliklerinin mutlak demokrasiye dayandırılmasını talep ediyordu. İnsan soyunda kölelik duygusu, yaranma, putlaştırma, bazen de dal kavukluk duyguları ne kadar da güçlü dedi Marx öfkeyle ve taraftarlarından birinin kendisine sahte övgüler yağdırdığı, Almanya'dan eline yeni ulaşan mektubu uzattı karısına. Buna karşı amansız bir mücadele verilmeli Çeli, pohpohlamak ve pohpohlanmayı kabul etmekten daha küçük düşürücü bir şey yoktur. Yüreğimizde var olanların en iyisi insanlık onurudur. Övgü güneş ışını gibi gereklidir. Aksi takdirde donarız. Ancak dal kavukluk ve yardakçılık insana saygıyla hiç de ilgisi olmayan tiksindirici bir şey dedi Jenny. Evet, bazen bana öyle geliyor ki dedi Marx odasını bir uçtan bir uca arşınlayarak. Yeryüzünde yapmacık hayranlık gösterisinden daha ruhsuz ve gelip geçici bir duygu yoktur. Bu genellikle sahte ve hesaplıdır. Farkında olmaksızın boş ve oldukça tehlikeli bir putlaştırmaya yol açar. Putlara tapma gereksinimi putperestlere özgüdür. Özellikle kölelere özgüdür. Saygı duyduğumuz herhangi birine dal kavukluk yapmaya daha az eğilimli oluruz. Saygı aşk gibi kutsal bir duygudur. Alçak gönüllülük ve özveri de bu duyguya özgüdür. Haklısın dedi Marx. Gerçekte tüm yaşamımın anlamı olan bir takım özel hizmetlerimden söz ederek beni övmeye kalkışan kim olursa olsun sertçe azarlarım. Karl purosunu içip söndürdükten sonra koltuğa oturdu. Dikiş dikmekte olan karısını seyrederek dinleniyordu. Marx'ın büyük kızları hemen hemen aynı kıyafeti giyiyorlardı. Farklı olan yalnızca elbiselerindeki süsler, şapkalarının ve eşarplarının renkleriydi. Çünkü Laura'nın saçları ve gözleri kardeşine göre daha açık renkliydi. Her ikisine de güzellik veren yüzlerinin rengiydi. Jenny Chan babasının kopyası bir esmerdi. Laura yeşile çalan ela gözlerini ve açık renk tenini annesinden almıştı. Küçücük bir heyecan ya da mutluluk anında yanaklarında şakaklarından başlayan bir allık belirir ve kaybolurdu. Küçük Tusi'nin yüz rengi kar beyazıydı. İri, parlak, siyah gözleri özellikle dikkat çekiciydi. Jenny dikişle uğraşırken kızları, tutkulu bir çiçek bakıcısı olan Jenny Chan'ın yetiştirdiği çiçeklerle kaplı olan limonlukta olurlardı. Jenny Chan daha bir süre önce babasının Hollanda'daki akrabalarından alınan lale tohumlarını dikmiş ve artık bu tohumlar inanılmaz derecede güzel çiçeklere dönüşmüştü. Tıpkı mumya yandıran süslü bir çan çiçeği diye bir çığlık attı Tusi ve kıpkırmızı bir taç yaprağına hafifçe dokundu parmaklarıyla. Çiçekler insanların kendilerine dokunmasından hoşlanmazlar. Sen ne rüzgarsın ne de yağmur damlası dedi Jenny Chan endişeyle. Yeşil bir kovayla sıra sıra dizilmiş saksıları suluyordu. Toprak zemine saplanmış küçük bir fener, Laura'nın ellerini başına dayayarak oturmakta olduğu ve her tarafı çentik çentik olmuş ahşap bankı ve camdan bir evi andıran limonluğu tembel tembel aydınlatıyordu. Laura'nın kestane rengi bukleleri gelişi güzel omuzlarına dökülmüştü. ''Sevmek mi daha iyidir, sevildiğini bilmek mi?'' diye sordu Laura birden, gür saçlarını savurarak. ''Sevmek'' dedi Jenny Chan hiç tereddüt etmeden. ''O hayır, ben yaşam boyu büyük bir aşkla sevildiğimden emin olmayı yeğlerdim'' dedi kız kardeşi kendine güvenen bir ses tonuyla. ''Bence dünyada en iyi şey denizci olmak ve Kaptan Marryat gibi birkaç gemi kazası atlatıp daha sonra yamyamların yaşadığı bir adaya düşmektir'' diye ablalarının sohbetine katıldı Eleanor. ''Ama zavallı cesur Cook'un başına geldiği gibi yamyamlara yem olunmamalı'' diye anımsattı Jenny Chan ve ekledi. ''Hadi artık Tusi eve git. Lençen seni arıyordur. Şu pembe açalya tohumlarını da al giderken. Engel Samcı'ya göndereceğiz. O da bana leylak renkli benekleri olan orkide fideleri vaat etti.'' Limonluktan ayrılmak istemeyen Tusi, ''Sen mi daha iyi çiçek bakıcısısın yoksa Fred amca mı?'' diye sordu. ''Elbette Fred amca. Ben yalnızca onun öğrencisiyim.'' ''Öğretmenlerimizi aşmamız gerek değil mi o Tanto?'' dedi Eleanor bilgiç bilgiç. ''Bilmem belki de'' diye yanıtladı Laura ve ekledi. ''Hadi bebeğim eve git artık, yatma zamanın geldi.'' ''Beni başınızdan atıp aşk üzerine gevezelik yapacaksınız değil mi?'' dedi Tusi gözlerini kurnazca kısarak. Altından ayak bileklerine kadar inen iç pantolonu görünen bol eteğini savurarak olduğu yerde dönüyor ve ''Nedir ki aşk, aşk nedir ki, öylesine bir duygudur kanımızı kurutan'' şarkısını söylüyordu. Şarkı söyleyerek hoplaya zıplaya limonluktan uzaklaştı ve karanlık bahçede gözden kayboldu. ''Seni şeytan seni'' dedi Cenişen. Afacan Tusi'ye katıla katıla güldükten sonra kız kardeşler birden sustular. Cenişen çiçekleri sulamayı bitirdi ve babasının çalışma odasındaki vazoya koymak üzere birkaç kırmızı sümbül kesti. Bu tuhaf çiçekler ne kadar da şaşırtıcı kokuyor. Muhammed'in yeryüzünde en çok güzel kokuyu sevdiğini okumuştum. Haklıymış. Umarım bu yüzden Müslüman olmayı düşünmüyorsundur diye şaka yaptı Laura. Ateizm tümünün tezlerini çürütecek kadar bütün dinleri incelemiştir. Ama Tanrı'nın yeryüzünde yansımasını arasaydım, bunu yalnızca çiçeklerde bulurdum. Çünkü çiçekler güzelliğin doruğudur. Bu konuda şiir yazsana Kakadu, evimizdeki tek şair sensin. Güzel giyinmeye düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı ailede Laura'ya eski bir romandaki terzi kahramanın adını, Kakadu lakabını takmışlardı. Senin için çiçekler neyse benim için de şiir odur dedi Laura. İki sevgilinin aynı kumaştan yaratıldığına dair masal hoşuna gider mi? Onlar yaşamları boyunca birbirlerini ararlar. Tarif edilemeyecek bir hüzün kovalar hep onları yeryüzünde. Bir bütündürler ve mutlu olmak için birleşmelidirler dedi Cenişen. Anlaşılan bizim Mömçen ve Marip'le bu kutsal atlasın bir parçasından yaratılmışlar diyerek gülümsedi Laura. Hem ben masalları sevmiyorum artık. Onlar aldatıyorlar bizi. Gerçekte her şey tümüyle farklı. Düşsüz yaşamın anlamı yoktur diye itiraz etti Cenişen. Baksana şu kır menekşeleri ne kadar da gizemli. Biliyor musun bunlara İtalya'da parma menekşeleri derler. Yeryüzünde pek çok şeyi sevmek mümkündür. Anneyi, babayı, çocukları, tatlıyı, eğlenceyi, kıyafetleri diye mırıldandı Laura kardeşine yanıt vermeksizin. Ve duygusal şairlerin yazdığına göre çiçek açan bir dalda her aşk için bir tomurcuk bulunur. Yine de ne dersen de milyonlarca insan içinde ikinci ben olarak o biricik kişiyle karşılaşmak bir büyüdür dedi Cenişen. Sen romantiksin. Ben ise Romeo ve Juliet gibi sevemeyeceğimden korkuyorum. Ben fethetmeyi seviyorum. Bu şöhret düşkünlüğüdür. Başka bir şey değil. Varacağı yer can sıkıntısıdır. Sen Charles Manning'i mi düşünüyorsun? O bana henüz aşktan söz etmedi. Laura, gerçek aşk duygusunu hissetmek için yüreğinin bütünlüğünü koru. Ben sevilen olmak istiyorum. Paylaşılmayan aşkın ne yararı var? Seninle biz farklıyız Cenişen. Bizim için her şey daha yeni başlıyor. Ben ancak üstün bir insanı sevebilirim. O insan az da olsa Maripli'ye ya da Engels amcaya benzemeli dedi Laura. Ben henüz böyle birine rastlamadım. Charles Manning küstah, o öfkeli tavrıyla İspanyol annesine, ağır düşünme tarzıyla da İngiliz babasına çekmiş. Düşüncesi gökyüzünü kucaklamıyor, yerlerde sürünüyor, beni geriletir o. Ayrıca onun aşkı gülünç, oysa bu duyguda kahramanlık olmalı, doğru değil mi? Ben onun aşktaki çılgınlığını bağışlayabilirim ama aptallığını asla. Laura, sen gerçekten de ona karşı tamamen kayıtsızsın. Henüz kimseyi sevmedim ama bana göre sevilen insandaki pozitif yönler aşkın vesilesi ve haklılık gerekçesidir. Ama her zaman nedeni değildir. Seninle bu konuyu o kadar sık konuşuyoruz ki aşk üzerine Shakespeare'e, Shelley'e, Balzac'a, Stendhal'a ve diğer yazar ve şairlere ek olarak yeni bir tez yazabilirdik diye ekledi Cenişen gülerek. Daha sonra bahçıvan bıçaklarını topladı, sulama kovasının içine koydu ve çıkış kapısına doğru gitti. Laura istemeyerek de olsa onu izledi. Kapının önünde onları uzun tüylü küçük köpekleri Whiskey bekliyordu. Jenny onun tüylerini okşuyordu sevgiyle. Whiskey bir süre önce Hampstead'e giden yol üzerinde acı acı olurken Cenişen ve Tussie bulmuşlardı. Köpek tüm Modena Villa sakinlerine büyük bir coşkuyla bağlanmıştı. Ay sanki siyah bir tablonun içindeymişçesine pencereden göz kırpıyor, Londra uykuya hazırlanıyordu. Kız kardeşler üst kata çıktılar. Cenişen buketi vermek için babasına gitti. Whiskey koridorun köşesindeki yerine yattı. Kendisini görev başındaki bir nöbetçi gibi hissediyordu.
Ceniçen bir süre sonra yatak odasına döndü ve yatmadan önce okumak için kitapların arasından İrlanda Tarihi adlı kitabı ve Mary Wollstonecraft'ın hazırladığı Kadınların Hak Eşitliği Mücadelesine ilişkin ince broşürü seçti. Tarihin derinliklerinde farklı yüzyıllarda ve ülkelerde yaşamış üstün kadınların adlarını büyük bir hevesle arıyor ve onların yazgısını ve yapıtlarını okumak için sabırsızlanıyordu. Marx tüm akşam ilk cildini basıma hazırladığı Kapital üzerinde çalıştı ve ancak gece yarısından sonra karısının odasına geçti. Karısıyla kızları hakkında konuşmaya başladılar. Jenichen ve Laura henüz tanımadıkları duygular ve düşüncelerin peşinde gitme eğilimindeler dedi Jenny, dalgın dalgın. Onlar adına korkuyorum biraz. Kimse onların bu gidişini değiştiremez dedi Carl. Kaşlarının altında derinlemesine bir parlaklıkla ışıldayan gözleri sevecenlikle gülümsüyordu. Maripli, onların yaşama yeterince hazır olmadıklarını düşünmüyor musun? Seni anlamıyorum canım. Londra'da onlar kadar iyi eğitilmiş, yetiştirilmiş, dürüst ve cesur, aynı zamanda şımartılmamış ve ayrıca çocukluklarından bu yana yaşamları sıkıntı ve yoksulluk içinde geçmiş çok fazla kimse olduğunu sanmıyorum. Tüm bunlar doğru. Ancak onların beklentileri fazla. En yüksek ruhsal gıdaya alıştılar. Çirkeflikleri ve hileyi ancak kitaplarda ve tiyatro oyunlarında gördüler. Korumasız onlar. Eğer yaşam Engels, Wolf, Weidemeyer, Lesner, Wert, Leibnacht ve diğerleri gibi pek çok mükemmel insanı göndermekle bize olduğu gibi onlara da cömert davranırsa diyeceğim yok. Peki ya böyle olmazsa? Onların üçü adına da korkuyorum. Genç olmak da çok zor. Carl düşünceye dalmıştı. Karısı haklıydı. Geçenlerde Times'ta bir süre önce Haiti yakınlarında keşfedilmiş küçük bir ada hakkında bir yazı okudum. Bu ada gerçek anlamda bir yeryüzü cennetiymiş. Ancak adanın sakinleri çok erken yaşta ölüyorlarmış. Neden? Oranın havası o kadar temizmiş ki bir gün Avrupa'dan gelen bir gemi kıyıya yanaştığında havası son derece temiz ve steril olan bu ideal toprakların o güne kadar hastalık yüzü görmemiş insanları daha önce hiç karşılaşmadıkları hastalıklardan ölmeye başlamışlar. Denizciler için zararsız bu mikroplara karşı ada sakinlerinin bağışıklığı yokmuş. Kızlarımızın yine de koruma altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşam onlar için katı bir öğretmen oldu. Ben yine de kendi sloganıma başvuruyorum. Umudunu hiçbir zaman yitirme. Üstelik zamanından önce. Her ne olursa olsun onlar mutlu. İmrenilecek derecede sağlıklılar. Ancak yine de onların geleceğinden endişelenmeden edemiyorum. Canım, kendin de evhamlılığın ve duvara şeytan tablosu çizip kendini korkutma yeteneğinle alay etmez miydin? Marx karısına yaklaştı ve saygıyla elini öptü. İkimizin de birbirimize aynı ölçüde ihtiyacı var dedi şefkatle. Marx'ın internasyoneldeki faaliyeti bir çalışkanlık ve beceriklilik örneğiydi. En olumsuz hava koşullarında bile Soho'daki Greek Street'e uluslararası birlik tarafından kiralanan küçük ofisin yerleştiği iki katlı bir evin bulunduğu sokağa gidiyordu. Marx ancak ağır hasta olduğu zamanlar evden çıkmıyordu.